Rabaş makaleler, ajanlar. Makale no 28, Tav, Şin, Mem, Hey. 1984-85. Kutsal Zohar, manevi topraklara ait yerleri turlamaları için Musa'nın gönderdiği ajanlar konusunu yorumlar. Neden Yaradan'ın onlara, oraya Negev'e git, Tora'da ara ve böylece dünyayı bileceksin dediği yazıyor. Bu toprakların neye benzediğini gör. Bundan seni getirdiğim dünyayı göreceksin anlamına gelir. Ve onun içinde yaşayan insanlar cennet bahçesindeki erdemlilerdir. Güçlü olan zayıftır. Yani onun içinde eğer onlar bütün bunlarla ödüllendirilirlerse bunun kötü eğilimlerinin üstesinden güçleriyle ve onu kırarak mı yoksa zayıflıklarıyla çaba harcamadan mı geleceklerini göreceksin. Ya da gece ve gündüz ona bağlanarak Tora'da güçlendirildikleri için mi? Yoksa onu bırakmış olsalar bile yine de mi? Bütün bunlarla ödüllendirilirler. İster az olsunlar, ister çok, çoğunluk çalışmama bağlanırsa ve kendilerini Tora'da güçlendirirlerse, bütün bunlarla ödüllendirilir ya da ödüllendirilmezler anlamına gelir. Ve toprak neye benziyor? Verimli mi, verimsiz mi? Tora'da bu toprakların neye benzediğini, yani orada içinde yaşayanlar için üst bereket bol mu yoksa bir şeyler eksik mi bileceksin. Ve Negev'e çıktılar ve Hebron'a geldiler. Negev'e çıkmak insanların onun içinde Tora'da yükseldikleri anlamına gelir. Negev'de boş bir kalple anlamına gelir. Boşuna, kuru kuruya çalışan, orada ödül olmadığını düşünen biri gibi. Kişi bu dünyanın servetinin onun için kayıp olduğunu görür ve her şeyin kayıp olduğunu düşünür. Negev'de suyun kurumuş olduğu anlamına gelir. Ve Hebron'a geldiler. Kişinin Tora ile bağ kurmuş olduğu anlamına gelir. Hebron, Tora'nın 70 yüzü olan 7 yılda inşa edilmişti. Ve Eşkol Nehri'ne geldiler. İnanç tarafından gelen efsanenin ve yorumlamanın sözcükleridir. Ve oradan bir dal kestiler. Yani oradan bölüm başlıklarını, ana başlıkları öğrendiler. İnançlı olanlar sözcüklerle mutludur ve sözcükler onların içinde kutsanmıştır. Varlıklarının tek olan köküne ve tek olan çekirdeğine bakarlar, onların içinde ayrılık yoktur. İnançlı olmayanlar ve Tora, Lişma, onun adına öğrenmeyenler ki bunlar malhuttur. İnançtan yani Zerampin'den ayrılırlar. Zira tek bir çekirdek ve tek bir kökten olduklarına inanmazlar. Ve bunu ikisinin arasındaki direğe taşıdılar ifadesinin anlamı budur. Yani onlar yazılı Tora ve sözel Tora arasında ayrıldılar. Narlar ve incirler ile. Yani bu sözcükleri tamamen Sitra Ahra yani öteki taraf yoluyla puta tapanların ayrılığın tarafına koydular. Rimonim yani narlar, minim putperestler sözcüğünden gelir. Ve teenim yani incirler. Ve efendi onun tarafında değil sözcüklerinden gelir. Yani ilahi takdire inanmadıkları zaman her şeyin tesadüfi olduğunu söylerler ve yaradanı bu dünyadan ayırırlar. Ve bu toprakları turlamadan döndüler. Yani kötü tarafa döndüler. Bundan ne kazandık? Bugüne kadar dünyada iyilik görmedik. Tora'da çaba gösterdik ve evimiz boş. Ulusların en aşağılık olanlarının arasında yaşıyoruz. O dünya ile kim ödüllendirilebilir? Onun içine kim girebilir? Bu kadar çaba harcamasaydık daha iyiydi diyerek gerçeğin yolundan döndüler. Ona anlattılar ve söylediler. Bize salık verdiğiniz gibi o dünyanın bir kısmını bilmek için çaba sarf ettik ve öğrendik. Ve de süt ve bal akıyor. Tora'dan öğrendiğimiz gibi üst dünya iyidir ama onu kim hak edebilir? Ancak güçlü olan insanlar. O dünya ile ödüllendirilen insanlar güçlüdür. Onlar bu dünyayı bağlandıkları ve sahip oldukları büyük bir servet gibi tamamen terk ederler. Böyle bir şeyi kim yapabilir ve bununla ödüllendirilir? Elbette o topraklarda yaşayan insanlar güçlüdür. Bununla ödüllendirilmeyi isteyen kişi servette güçlü olmalıdır. Makalede olduğu gibi, zengin adam tahminen cevaplar. Ve şehirler büyüktür ve takviye edilmiştir. Yani evler bollukla doludur. Hiçbir şeyleri eksik değildir. Ve yine de orada dev gibilerin soyundan gelenleri görüyoruz. Yani bu bir arslan gibi güçlü bir beden gerektirir. Zira Tora adamın gücünü tüketir. Bununla kim ödüllendirilebilir ki? Amalek de Negev'in topraklarında yaşar. Kişi bütün bunlara rağmen üstesinden gelmekle ödüllendirildiğini söylemelidir. Amalek Negev'in topraklarında yaşar. Yani kötü eğilim daima kişiye iftira atarak suçlayan bedende yaşar. Bu sözlerle İsrail'in çocuklarının kalplerinin cesaretini kırdılar. Zira ona kötü bir isim verdiler. İnançlı olanlar ne dedi? Efendi bizden memnunsa onu bize verecektir. Yani kişi kalbinin arzusuyla Yaradan'a doğru çaba gösterdiğinde bununla ödüllendirilir. Çünkü Yaradan'ın kişiden tek istediği kalptir. Ama Efendi'ye karşı gelmeyin. İsyan etmeyin. Tora'ya karşı isyan etmemeliyiz. Çünkü Tora, servete ya da gümüş ve altın kaplara gerek duymaz. Ve siz bu toprakların insanlarından korkmayın. Çünkü eğer kırık bir beden Tora'ya bağlanmışsa, orada herkes şifa bulacaktır ve insanın bütün iftiracıları onun yardımcısı olacaktır. Şimdiye kadar onun sözleri budur. Kutsal Zohar'ın ajanlar meselesinde insanın kutsal çalışmaya girişiyle ilgili olarak yorumlanmasına göre buna genel olarak kişinin cennet krallığının yükünü kendi üstüne alması denir. Sina Dağı'nın eteğinde yapacağız ve duyacağız dediklerinde olduğu gibi. Bununla kişi Tora'yı edinmekle ödüllendirilir. Tora'yla ödüllendirilmek isteyen herkes yapacağız olarak adlandırılan bir dönemden geçmelidir ve daha sonra kişi duyacağız ile ödüllendirilebilir. Genel olarak iki yola ayrılan yapacağız koşulunda pek çok derece vardır. 1. Pratikte eylemler söz konusu olduğunda kişinin ekleyebileceği bir şey kalmayana dek gece ve gündüz öğrenmesi ve mitzvotun tüm detaylarında titiz olması, Tora ve mitzvotu yani emirleri tutması, ifşa olmuş kısım olarak kabul edilir. Kişinin niyeti her şeyi Yaradan için yapmak, kralın emirlerini yerine getirmektir ve karşılığında ödülünü bu dünyada ve sonraki dünyada alacaktır. Bu açıdan kişi erdemli kabul edilir. 2. Gizli kısım. Niyet olan Tora'nın gizli kısmına aittir. Eylemdeyken kişinin niyet ettiği şey insanlardan gizlidir. Ama çoğunlukla bu kişinin kendisinden de gizlidir. Çünkü çalışma mantık ötesi olmalıdır. Bu nedenle mantık kişinin çalışmasını eleştiremez. Eğer kişi Yaradan'la Divekut'a yani tutunmaya doğru yükseliş yolundaysa, yani kişi ihsan etmek için, ödül almamak için olarak adlandırılan yolda ise, bundan dolayı niyet gizlidir. Çünkü kişi ödülsüz çalışır. Yani ödül kişiden gizlidir. Bu ödül için çalışan, ödül aldığı için iyi çalıştığını bilir anlamına gelir. Ama Yaradan'a memnuniyet ihsan etmek için çalışan, Yaradan'ın çalışmasından hoşnut olup olmadığını göremez. Daha doğrusu kişi, Yaradan'ın memnun olduğuna inanmalıdır. Akabinde ödüle de ihsan etmek için denir ve bu da mantık ötesidir. Gizli kısım denmesinin başka nedenleri vardır. Bu çalışma genel halka ait olmayıp bireylere aittir. Maimonides'in söylediği gibi, bilgeler şunu dedi. Kişi, lolişmada, yani onun adına değil olsa bile, daima Tora'ya bağlanmalıdır. Zira Lolishma'dan Lishma'ya, yani onun adına gelir. Bundan dolayı çocuklara, kadınlara ve eğitimsiz insanlara öğretirken korku yüzünden ve ödül kazanmak için çalışmaları öğretilir. Onlar bilgi kazanana ve daha fazla bilgelik edinene kadar bu sır onlara azar azar öğretilmeli ve onu edinene, bilene ve ona sevgiden hizmet edene değin buna hoş bir şekilde alıştırılmalıdır. Ajanlar meselesi öncelikle ihsan etmek, Dvekut yolunda yürümek isteyen bir kişinin içinde başlar. İşte o zaman ajanlar sadece kendi bakış açılarına uygun iddialarla gelirler. Akıl yürütme yoluyla kişinin onların haklı olduklarını anlamasını sağlarlar. Kutsal Zohar'ın her insan küçük bir dünyadır. 70 ulustan ve de İsrail'den ibarettir dediği biliniyor. Bu 7 sefirot, 7 nitelik var ve onlara zıt olarak Sitre Ahra'da 7 nitelik var demektir. Her biri onardan meydana gelir. Bu nedenle onlar 70'tir. Ayrıca her ulusun kendi tutkusu vardır ve kendi tutkularını herkese dayatmak ister. Ve kişinin içindeki İsrail halkının da kendi tutkusu vardır. Yaradana bağlanmak. Kişinin kendisiyle savaşamayacağı kuralı vardır. Daha doğrusu bu kişinin kendi bakış açısına karşı gelebilmesi özel bir güç gerektirir. Ancak kişi kendi bakış açısının doğru olduğunu anlarsa, diğerine karşı savaşmak için gücü ve enerjisi olur ve asla diğerinin bakış açısının önünde eğilmek istemez. Buna göre 70 ulus onun içindeyse kişi kendisiyle nasıl savaşabilir? Şöyle ki bir kez belirli bir ulus kendi tutkusuyla 70 ulusa galip gelir ve o zaman kişi bu tutkuyla yönetilir. Daha sonra kişi kendisi hakkında düşündüğünde görür ki bu onun tutkusudur. Kendisini yönetmek isteyenin 70 ulustan biri olduğunu söylemez ama bunun kendisi olduğunu ve kendisine karşı savaşmanın çok zor olduğunu düşünür. Bundan dolayı kişi kendi bedeninden 70 ulusa ve de İsrail halkına sahip olduğunu tasavvur etmelidir. Kendisinin hangi topluma ait olduğuna karar vermelidir. Şöyle bir kural vardır. Her insan kendi ana yurdunu sever ve ana yurdu için savaşır. Bundan dolayı kişi İsrail halkına mı yoksa 70 ulustan birine mi ait olduğunu tespit etmelidir. Eğer İsrail halkına ait olduğuna karar verirse, o zaman savaşmaya geldiklerini gördüğünde bu 70 ulusla savaşabilir. İşte o zaman kişi 70 ulusun İsrail halkını yok etmek istediğini görür. Pasah Hakkadah'ta yazıldığı gibi. O babalarımıza ve bize karşı duruyordu. Sadece bize karşı durup bizi yok etmek için değil. Tam tersine her nesilde bizi yok etmek için bize karşı olanlar vardır ve Yaradan bizi onların elinden kurtarır. Eğer İsrail halkına ait olduğunu bilirse 70 ulusa karşı savaşma gücüne sahiptir. Zira doğasında kişinin ana yurdu için savaşmak için güç vardır. Zira kendisinin İsrail'li olduğunu ve onların kendisini yok etmek istediğini bilir. Akabinde sanki birbiriyle savaşan iki beden vardır. Ve o zaman kişinin savaşmak için gücü vardır. Bu nedenle burada Yaradan çalışmasından bahsettiğimizde İsrail halkı Yaşar El yani Yaradan'a doğru olarak adlandırılır. Yaradan'a bağlanmak ister. Malhut'u yani cennet krallığının yükünü kendi üstüne almak ister. Malhut'a El yani Tanrı denir. Kutsal Zuhar'da yazıldığı gibi. Bu yüzden şöyle yazılmıştır. Her gün gazap dolu bir tanrı. Yani Malhut, onun içindeki 70 ulus ona karşı direnir ve içindeki İsrail ile savaşır. Her tür taktikle, onlar kişinin bedenindeki İsrail'i iptal etmek ve yok etmek isterler. Niyeti ile çalışırken kişi özellikle ihsan etme şeklinde gitmek istediğinde, burada ajanların itirazları başlar. Kutsal Zohar onların itirazlarını Tora'da yazılı ayete göre yorumlar. Bu İsrail'in kendi içindeki çekişme ve anlaşmazlıktır ve onu yeryüzünden silip yok etmek ister. Şöyle ki, ona karşı savaşan tüm bu itirazlarla kişi erişeceğini zannettiği şeye erişeceğini düşünmemelidir. Zira bu 70 ulusun temeli alma arzusudur. Ve İsrail onun önünde hiçbir ödül olmaksızın kendini iptal eder. Bundan dolayı kişi onların bakış açısına karşı gelmek istediği zaman başarmayı planladığı hedefe ulaşma şansının olmadığını, onun mantıken anlamasını sağlamak için ajanların itirazları başlar. Ancak bazen ajanlar kişinin onların iddia ettiği her şeyden daha ağır ve zor olan bir şeyi anlamasını sağlarlar. Kişiye derler ki, Yaradan'ın senin gibi aşağılık birine yardım etmeyeceğini bil. Bu her şeyden daha zordur. Çünkü çoğunlukla kişi zorluk ve ıstırapta olduğunda dua edebilir. Ama ajanlar kişiye Yaradan sana yardım etmeyeceğinden boşa çaba sarf ediyorsun diyerek geldiğinde kişinin duasını yatsırlar. O zaman kişi ne yapabilir? Yardım için kime dönebilir? Kutsal Zuhar'da şöyle yazılmıştır. Rabbi Yüzi der ki, onlar her şeye iftira etmeyi kendi üstlerine aldılar. Her şey nedir? Yeryüzü ve Yaradan'dır. Rabbi Yitzhak şöyle dedi. Yeryüzü için bu doğrudur. Yaradan için bunu nasıl bilebiliriz ki? Ona şöyle dedi. Kelimelerle ima edilir. Ancak insanlar güçlüdür. Şöyle ki, onları kim yenebilir ki? İnsanlar güçlüdür. Bu doğrudur. Yani Yaradan bile onları yenemez. Ve onlar Yaradan'a iftira ederler. Kişi kendi mantığıyla, ajanların sözleriyle tartışamaz ya da onların yönetimi altındayken ve onlara verecek cevap bulana dek bekleyemez. Daha doğrusu kişi dışsal akılla onların kuşkularını asla cevaplayamayacağını bilmelidir. Ama içsel akılla ödüllendirildiğinde kişi kesinlikle onlara açıklama yapacak sözlere sahip olacaktır. Bu arada kişi kendi aklının üzerine çıkmalıdır. Yani akıl çok önemli olmasına rağmen yine de inancın zekadan daha önemli olduğunu söylemelidir. Bundan dolayı kişi akla göre değil, mantık ötesi inancın yoluna göre gitmelidir. Bilgelerimizin bize söylediğine inanarak mantık ötesi inançla cennetin krallığının yükünü üstlenmelidir. İşte o zaman ajanların iddialarına yer olmaz. Çünkü onlar sadece dışsal aklın mantığıyla konuşurlar. İsrail'in Tora'yı almak için hazırlanırken söyledikleri yapacağız ve sonra duyacağız sözlerinin anlamı şudur. Yapmak dışsal akıl olmaksızın anlamına gelir. Daha doğrusu kişi komutana göre hesap yapar. Çünkü komutan muhtemelen onun için neyin iyi olup ve neyin iyi olmadığını, yani o kişi için neyin iyi olup neyin iyi olmadığını bilir. Ama büyük bir soru ortada kalır. Burada Yaradan çalışmasında doğduğumuz akılla değil ama bu akla karşı gitmemiz gerektiği halde neden Yaradan bize her şeyde kullandığımız dışsal bir akıl verdi? Bu Yaradan'ın bizim yardım istememizi istemesinden gelir. Onun verdiği yardım Tora'nın ışığıdır ve eğer Yaradan'ın yardımı olmaksızın gidebilseydik, Tora'nın ışığına ihtiyaç duymazdık. Bilgelerimizin söylediği gibi, kötü eğilimi yarattım. Tora'yı da şifa olarak yarattım. Bu nedenle Tora'nın ışığının uzatılmasına, kişinin ihtiyaç duyması için bu çalışma niyetin gizliliği içinde bize verilmiştir. Böylece insan içsel bir akla ihtiyaç duyacaktır. Dışsal aklın bakış açısına göre Yaradan bu çalışmaya yardım etmemek için böyle yapar. Aksine bu kişinin ihsan etmek için çalışmasını engeller. Bu Kutsal Zohar'da Nuh madde 63 yazılan şu sözlerin anlamıdır. Kişi arınmaya gelirse ona kutsal bir ruhla yardım edilir. Kişi arınır ve kutsanır ve ona kutsal denir. Bununla kişi kendi ruhunun köküne ait olan Nerenhay ile ödüllendirilmeye gereksinim duyma durumuna gelir. Bu nedenle dağıtın, gizliliğin ıslahı vardır. Yani kişinin dışsal aklı ihsan etme çalışmasına karşı gelecektir. Buna dışsal aklın mantığı içinde denir ve kişinin ihsan etmek için çalışmasına değmeyeceğini hesaplar. Kişi üstesinden geldiği ve mücadeleden kaçmadığı ve mantık ötesi gitmek, yani alma arzusunun yönetimi altında olmamak için Yaradan'ın kendisine yardım etmesi için dua ettiğinde ve işte o zaman Yaradan kişiye yardım ettiğinde kişi içsel mantık denen içsel bir akıl edinir. O zaman bu mantık aracılığıyla beden Yaradan'a ihsan etmek için çalışmaya hemfikir olur. Kötü eğilime ilişkin olarak şöyle yazılmıştır. İnsanın yolu Yaradan'ı memnun ettiğinde düşmanlarının bile onunla barışık olmasını sağlar. Akabinde mantık içindeyken, yani aklı ona bu çalışmayı yapmaya değeceğini söylediğinde kişi çaba gösterebilir. Bundan dolayı kişinin dışsal aklı söz konusu olduğunda mantığı, yani alma niyeti onu zorlar. Buna mantık içinde denir. Kişi içsel akılla, yani içsel mantıkla ödüllendirildiğinde bu akıl kişiyi Yaradan'ı memnun etmek için çalışmanın değerli olduğuna zorunlu kılar.